Armonik Hikayeler. Armonik Hikayeler.
Evet Özkan, 7 gün geçti. 7 günün ardından yine Armonik Hikayeler zamanı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dünyanın her yerine ulaşıyoruz. Bunu artık her seferinde söylüyoruz ama bu da bizim için bir gurur kaynağı tabii. Türkiye'nin ve Türkçe'nin yaşatıldığı her yere ulaşıyoruz. Bizim için bir gece vakti Türkiye'de ama ulaştığımız yerde kah sabah, kah yeni gün bitiyor. Her yere bu farkla, Türkiye'nin Sesi Radyosu farkıyla ulaşıyoruz. Ve bugün bir dünya sanatçısını, aramızdan ayrılalı da çok çok olmuş bir dünya sanatçısını konuşalım istiyoruz. Edip Piaf'ı konuşalım istiyoruz. Kaldırım Serçesi değil mi? Bir başka adı.
Evet, tabii ki Edip Piaf'tan bahsederken hemen bir iki şey söylemek gerekiyor programın başında. 21. yüzyılda özellikle modada veyahut da sanatta bir tıkanma söz konusu olduğu zaman herkes bir şekilde 20. yüzyılda faaliyet göstermiş o müzik ikonlarına, yeni tabirle, hı hı, geri dönmek zorunda kalıyor. Çünkü ciddi bir yaşanmışlık söz konusu ve bütün bu sanatçılar o yaşanmışlıkları kendi sanatlarında çok net olarak verebildiler. İşte Fransa'nın, belki de dünyanın en önemli kadın seslerinden bir tanesi de Edith Piaf. Bu anlamda sürekli olarak bir geri dönüşte, gerek televizyon dizilerinde, gerek sinemada, gerekse sanatın konuşulduğu her yerde yeniden ismine başvurulan bir karakter Edith Piaf.
Şimdi senin çıkardığın notlar da var. Oradan da yararlanarak gideceğiz. 1915 doğumlu. Yani ta Birinci Dünya Savaşı, evet, yıllarına geri dönüyoruz. O tarihte doğuyor. 1963, Ekim 1963'te de yalnızca 47 yaşındayken aramızdan ayrılıyor. Yani aradan neredeyse 70 yıl geçmiş durumda. 60 yıl geçmiş durumda. Hala müzik otoritelerince farklı bir yerde tanımlanan, hayatıyla da, müzikalleriyle de farklı bir yerde tanımlanan bir isim Edith Piaf. Sen burada notlar çıkarmışsın, ne diyorsun? Küçük ve yorgun bedenine olağanüstü bir ses tanımladı diyorsun. Her konseri sona erdikten sonra dakikalarca alkışlandı. Fransa'nın medarı iftarıydı Edith Piaf diyorsun. Film gibi bir hayat yaşayan ve en nihayetinde gerçekte de hayatı sinemaya uyarlanıp alınmadık ödül bırakmayan Edith Piaf'ın dramlarla dolu hayatı doğumuyla başlıyor diyorsun. O doğumuyla başlayan dramlarla dolu hayatın satır başlarını senden dinleyelim ama dilersen önce bir Edith Piaf şarkısını dinletelim dinleyicilerimize. Çünkü bir sözümüz var biliyorsun. Az laf çok müzik diye. Ardından da
devam ederiz.
Konuşuruz. Sevgili dinleyiciler, Fransızca hakikaten su gibi akan bir dil ama Fransızcaya aşina değilseniz telaffuzunda çok net hatalar yaptığınız bir dil. Biz telaffuz için sevgili ekip arkadaşımız Eda'dan ipucu aldık. Çünkü Fransızcası onun çok güçlü. Yine de bu ipuçlarına rağmen ola ki telaffuz hatalarımız olursa artık hoş görün. Örneğin ilk şarkı biraz telaffuzu da zor bir şarkı. Sous le ciel de Paris diye ben okuyayım sizlere ve Türkçe'ye Eda bizim için ve sizin için çevirdi. Paris'in gökyüzünün altında diyor Edith Piaf. Onu dinletelim, ardından biz yine kaldığımız yerden devam edelim.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais voyages à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Özkan, bir çırpıda söyledim ben. Sulo de Ciel de Paris diye.
Ne güzel. Aynı zamanda Fransızca öğreniyoruz. Senin o güzel sesinden Fransızca'yı dinlemek de farklı bir şey. Dilersen bu tam tabiri caizse demlenmiş sesi, zaman içerisinde demlenmiş sesi neden bu kadar üst seviyeye taşınmış, bunu algılayalım. Çünkü temelde öyle bir yaşantısı var ki, mesela doğduğu andan itibaren annesi kendisini terk ediyor. Kısaca hızlı geçeyim. İlk önce anneannesi bakıyor, sonra babaannesi bakıyor ve uzun süre Fransa'nın bir köyünde yaşıyor. Ama tabii aradan belli bir süre geçtikten sonra 20'li yaşlarına doğru tekrar Paris'e dönmesi söz konusu.
Hatta doğumu bile karakol önünde oluyor değil mi Fransa'da?
Evet, yani içeri. Çok da detaya girmiyorum. Gerçekten tam bir trajedi. Aklıma Dalida programımız geldi. Sanki doğru. Onu da geride bırakan bir şey göreceğiz biraz sonra. Edith Piaf'ın hayatının ve özelinde. Dolayısıyla Paris'e döndüğü zaman babasıyla tekrar bir iletişim kurma söz konusu. Babası da hani o bildiğimiz, hani filmlerde seyrettiğimiz bir sirk ortamı vardır ya. İşte oradaki bir şekilde var olmaya çalışan bir akrobattır. Edith Piaf babasının yanına geldiği andan itibaren tabii ki onun da bir şey yapması gerekir. Ama ilk önce işte temizlik işleri vesaire yaptıktan sonra bir yere adapte olmasını isterler. Fakat bütün bu işlerle uğraşırken bir gün bir şarkı söyler. Bir anda bütün sirk inanılmaz etkilenir. Yani karşılarında duran kişiye hayretle bakarlar.
Kaç yaşındadır o dönem?
İşte o zaman 18-19 yaşlarında. Dolayısıyla büyük bir şaşkınlık vardır. Hani ses öyle sıradan bir ses değildir. Ki düşünün, yani varyete şovlarının olduğu bir yerdir sirk. Onlar bile birçok şeye aşina olmalarına rağmen çok ciddi anlamda şaşırırlar.
Yani iyiye güzele aşina olmalarına rağmen onlar bile bu farklı bir ses, farklı bir yorum derler değil mi?
Fazlasıyla ve büyük bir hayret uyandırır. Sirkte bir şekilde bir yer bulur kendisine. Çeşitli zamanlardaki çeşitli gösterilerin arasında söylemeye başlar. Fakat ünü o kadar hızlı ilerlemiştir ki, yani bütün herkes bu kızı görmek istemektedir. Bir de şeyi var, onun fiziksel yapısı, yani fizyonomisi dikkat çekicidir. Yani çok minyon bir tipi vardır, zayıftır. Sanki sirktekiler şöyle bir tanımlama yaparlar kısaca, derler ki Tanrı ondan birçok şey esirgemiş ama öyle bir ses vermiş ki. Yani bunu anlatmaya hani kelimelerin yetmesi de zor. Zamanla tabii ki çok ünlü olmaya başlar Edith Piaf, artık konserler falan vermeye başlamıştı.
Yani kaldırım serçesi lakabı da bununla mı ilintili?
Bununla ilintili, çünkü ona daha sonra, kariyerin daha sonunda bu isim takılacak. Çünkü şey var, hani geldiği yer itibariyle kaldırımlardan geldi. Yani tam da böyle tırnaklarıyla kaza geldi anlamında. Daha sonra kendisine bu isim yakıştırılacaktır ama başlarda kendisiyle ilgili algı şudur. Böyle bir ses, böyle bir Fransızca. Fransızlar kendi dillerini bu kadar güzel tonlayan, o gırtlak namelerini bu kadar net veren bir kadın sesle ilk kez karşılaşmıştır. Ve inanılmaz bir ilgi tabii ki beraberinde gelir.
Şimdi sen bunları anlatınca Beethoven'ın o tabiri geldi benim de aklıma. Tanrı herkesin kulağına fısıldar, benimkine bağırdı, sağır oldum diyor Beethoven.
İşte
Tanrı gerçekten bazı insanlara bazı meziyetleri veriyor.
Hem de fazlasıyla veriyor ve diğer insanlar onları seyrettikleri, izledikleri ya da dinledikleri zaman hakikaten çok ciddi ve farklı bir karakterin karşılarında olduğunu görüyorlar.
O zaman dilersen bir şarkı daha dinletelim Edip Piaf'tan. Hem de o sesin ne kadar katmanlı olduğunu dinleyicilerimiz bir kere daha fark etsinler. Mon Manege Amoy, atlı karınca diye telaffuzu Türkçesi çevirdi sevgili Eda bize. Ben de işte telaffuz etmeye çalıştım. Edit Piaf'ı anıyoruz sevgili dinleyiciler Armonik Hikayeler'de. Mon Manege Amoy atlı karıncayı dinletelim. Ardından Edit Piaf'ı Özkan'ın verdiği satır arası notlarla daha yakından tanıyacağız ve anacağız.
Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Parce qu'on est bien tous les deux. Quand on est ensemble deux, quelle vie on a tous les deux. Quand on s'aime comme nous deux, on pourrait changer de planète. Tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les plans de la fête. Et la terre n'y est pour rien. Parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Ma parole, y a qu'elle sur terre, y a qu'elle pour faire tant de mystères. Mais pour nous y a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas à m'étourdir autant toi. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas à manège à moi, c'est toi.
Evet sevgili Özkan, dinlettik ikinci şarkımızı da Edit Piaf'tan.
İşte sanırım cümleler yerine oturmuştur dinleyicilerimiz dinledikçe bu şarkıları.
Boşuna övgülerde bulunmuyoruz değil mi? Ki biz biraz hani övgülerde de hasis davranıyoruz, cimri davranıyoruz. Hak etmeyenleri övmüyoruz. Hani
bizden ziyade zaten bütün dünyada hemfikir durumda. Biz de bunun farkındayız ve bugün zaten bu yüzden Edit Piaf ve hayatını konuşuyoruz. Devam edersek kariyerine 1935'li yıllarda adı daha da yayılır hale geldi ama bu arada bir özel hayatı söz konusu. Tabii, yaşı büyüdü tabii. Artık 20'li yaşlarına geldi. 15 doğumlu olduğuna göre 35'te 20 yaşında oluyor. İşte bir çocuğunu kaybetti bu ara.
Yani 20 yaşındayken anne oluyor ve bir de evlat acısını yaşıyor.
Aynen öyle ve artık onun için zaten geçmişte ciddi sıkıntılar var. Bir de bu üstüne ekleniyor. Fakat hiç beklenmedik başka bir gelişme de oluyor. Artık İkinci Dünya Savaşı'na doğru dünya evrilirken savaş patlıyor. Bu arada tam da kariyerini oturtmuşken, çeşitli menajerlerle anlaşmışken, Fransa'da tanınmış bir insanken bir anda ciddi anlamda bir ara oluyor biliyorsun. Dünyanın çok çalkantılı olduğu bir dönem. Bu arada birkaç filmde rol alıyor. Dönem öyle olmasına rağmen. Fransa'da biliyorsun o zamanlar ciddi bir sıkıntıda ülke olarak. Tabii ki şeyde ister istemez müzik ya da başka şeyler, aktiviteler ikinci planda kalıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte hem Fransa hem müzik hem de Edith Piaf yeniden gündemde. Geçen bu süreçte yaşanan bu kadar acılar olmasına rağmen tekrar ciddi bir şey var, ilgi var kendisine. Evet. Yani birçok şey, acılar yaşandı, o kadar çok şey geride kaldı ki neler olacak diye düşünürken aynı ses aynı gırtlakta duruyor ve Fransız halkı yine ona inanılmaz bir ilgi göstermeye devam ediyor.
Yine bir acı yaşıyor herhalde. Senin hazırladığın notlara bakıyorum ben. Sevdiği kişinin bir kaybı gene söz konusu herhalde.
Evet, o sıralarda tekrar bir evlenme durumu var ama olup olmaması kesin değil. O kendisi çok ilginçti. Bir ağır sıklet boks şampiyonu. Bir şekilde bunun olmasını çok istiyor ama kendisiyle New York'ta verdiği bir konser sırasında buluşmak istemesi, yani görüşmek istemesi var. Bu boksörün gidip New York'a kendisini görmeye gittiği sırada uçağı düşüyor. Şimdi bakın, çocuğu öldü, arkasından biriyle evlenmek istedi, onun uçağı düştü. Yani sürekli olarak bir şey var. Nasıl bir şeyse bu, bir yokuş aşağı gidiş var özel hayatında. Bu tabii ki çok fazlasıyla kendisine etki ediyor. Bir de geçen çok ciddi bir sıkıntılarla geçen çocukluğu var. Artık vücudunda yavaş yavaş bir şekilde o eskilerden kalan bu yaşanmışlıklarla birlikte bir takım sıkıntılar başlıyor.
Ki daha 40'lı yaşlarda.
Ki bütün bunlar iyice trajediye dönüşüyor cümlelerim ama yapacak bir şey yok. Çünkü kariyer bu. Biyografisinden okuduğuma göre bir yağmurlu günde bir trafik kazası geçiriyor. Ve omuriliğinden ciddi anlamda
hasar alıyor.
Ve tabiri caizse mecburen söylüyorum, hani kambur şeklinde
yani kalıyor,
kalıyor ve o şekilde yürümek durumunda kalıyor. Hiç durmadan çok iyi şarkılar yapmasına rağmen, çok sevilmesine rağmen özel hayatında her nedense sürekli olarak böyle bir aşağı gidiş var.
Ki hani sesiyle hayatını biçimlendiren insanlar bilirler. Ses tonunuz şu bu önemlidir ama bir de diyaframınız çok önemlidir. Diyaframı iyi kullanmanız gerekir. Kambur bir insanın diyaframını sağlıklı kullanması da mümkün değildir. Bunun üzerine böyle de bir zorluk gündeme geliyor.
Elbette, zaten hani kişi yaptığı işte birlikte bir motivasyon kaynağı arar ya. Bu motivasyon tamamen
demotivasyon değil mi? Ters olarak. Motivasyon. Evet. O zaman bir şarkısını daha dinletelim Edith Piaf'ın. Ardından yine devam edelim. Sevgili dinleyiciler, yaşınız eğer bizim gibi 50'lerin üzerindeyse bu şarkıyı Türkiye'de bir yağ reklamından hatırlayacaksınız. Bu şarkı yıllarca özellikle radyo zamanlarında çok fazla reklam olarak karşımızda çıktı. Melodiyi zaten dinlediğinde dinleyicilerimiz hemen o parçayı birleştirecekler. Padam padam Edith Piaf. Padam padam nedir diye sorduk sevgili Eda'ya. O da dedi ki yani işte lay lay lom gibi bir şeydir bizdeki. Yani. Onun bir başka karşılığıdır dedi. Bakalım bir dinletelim. Siz hafızanızı bir yoklayın sevgili dinleyiciler. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
Cet air qui m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens. Traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle. Cent fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur de
Evet, padam padam.
Şarkı belki çok keyifliydi ama dediğim gibi hayatı aynı keyifle gitmiyordu Edith Piaf'ın. Bütün bu yaşanmışlar dediğim gibi o çocukluğundan da gelen her şey vücudunda ciddi etkiler yarattı ve bir şekilde karaciğer rahatsızlığı çekmeye başladı. Ve sonuçta 1963 yılında hayata gözlerini yumdu. Ama bu hemen öncesinde tam da böyle rahatlama adına bütün bu yılları geride bırakmak için Fransız Riviera'sı diye bir bölgede gitti, dinlendi eşiyle birlikte, yeni evlendiği eşiyle birlikte dinlenmeye gitmişti. Ama hayat ya da yaşanmışlıklar ya da rahatsızlıklar.
Serapo değil mi eşi de?
Evet, onun peşini bırakmadı. Bir şekilde orada hayata gözlerini yumdu. Hatta inanılmaz bir etki yarattığı için Edith Piaf Fransız halkında onun Paris'te öldüğünün bilinmesini istediler. Son eşi Paris'in dışında olmasına rağmen cenazesini bir şekilde herkesten saklı olarak Paris'e getirdi ve o şekilde lanse
etti. Ve mezarlıkta 100 bin kişi törende
evet,
oluyor.
Evet, bu inanılmaz bir şey ki Charles Aznavour vardır. İşte Edith Piaf'ın mesela erkek versiyonu diyeyim artık Fransa algısında. İşte İkinci Dünya Savaşı'nda savaşın bitimiyle birlikte o sevinç gösterilerinden sonra bu kadar insanın yan yana geldiği ilk kez oldu diye bir demeci var o dönemin basınında.
Charles Aznavour.
Yani 100
burada
bin
çok enteresan da bir not var yine senin çıkardıklarından. Paris başpiskoposu hayattayken iyi bir yaşam, ahlaklı bir yaşam sürmediği için Piaf'a dini tören yapmayı reddediyor. Öyle de bir şey oluyor.
Evet, çünkü Katolik kilisesi bu ve hatta mezarında farklı bir isim vardır. Bir dönem evli olduğu kişinin ismi yazar ki hani gidip onu soruşturduktan sonra mezarın Edith Piaf'ın olduğunu falan öğrenirsiniz. Bu bayağı bir ciddi bir karmaşık da bir konu. Ne yazık ki böyle bir şeyle de karşılaştı kendisi.
O zaman şöyle yapalım. Bakıyorum saate, süre koşturuyor. Artık son dakikalardayız. Belki bazı şarkıların tümünü bile yayınlamıyoruz. Hani kısa kısa geçiyoruz. Yine telaffuzu zor bir şarkıyı bir çırpıda söylemeye çalışacağım. No je ne regrette rien. Hayır, hiçbir şey için üzgün değilim. Bir de böyle bir manifestosu var Edith Piaf'ın. Hiçbir şey için üzgün değilim. Yaşadıklarımın bedelini ödedim ve hepsini sahipleniyorum manasında. Bu şarkıyı dinletelim, ardından veda için tekrar bir arada olalım.
Balayer, oublier, je me j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, ça commence avec toi.
Sevgili dinleyiciler, Edip Piaf'ı anmaya çalıştık, hatırlatmaya çalıştık. Bundan çok yıllar önce, onlarca yıl önce aramızdan ayrılan bir isim ama hala dünya müzik tarihinde orada bir yerde net bir şekilde duran bir isim. Kaldırım serçesi olarak da bilinen bir isim. Biz bu kadar süre içerisinde farklı örneklere ancak bu kadar yer verebildik. Siz bizim açtığımız pencereden ilerleyin, yürüyün, gidin istiyoruz. Edith Piaf gerçekten dünya müzik tarihinde bir marka olarak hep yaşayacak, değil mi sevgili Özkan?
Kesinlikle öyle. Çünkü kendisiyle son dönemde bir takım röportajlar yapılmış. Hı-hı. Bakın bu kendi psikolojisini anlatabilme adına. Hı hı. İşte demişler ki yani bir kadına, gence veya bir çocuğa öğüt verecek olsaydınız bu ne olurdu demiş. Hı hı. Verdiği cevap çok ilginç. Sadece sev derdim diyor. Yani bütün insanları sevmek gerektiğini, hı hı, geçmişte yaşanmış bir sürü bir tecrübeyi aslında insanların bir şekilde geride bırakması gerektiğini, hı hı, yaşama pozitif bakmayı, ki bakın neler neler geçmiş olmasına rağmen başından, bunu çok net olarak söyleyebiliyor. Hemen hayatının filme aktarıldığını da söyleyeyim. 2007'de, hı hı, hatta Oscar aldı filmi. Çünkü, hı hı, çok dediğim gibi biyografik bir çalışma.
İzledim ben de o filmi.
Çok çarpıcıydı. Yaşanmışlıklar gerçek, yani bir kurguya dayanmadığı bir için, birebir olduğu için, hı hı, film son derece etkili oldu. Hatta bu yönde Oscar da aldı. Herkes kaldırım serçesini bir kez daha hatırladı.
Sevgili Özkan, sayfa sayfa, 10 sayfaya yakın senin çıkardığın notlar var. Ama işte süreyle koşturunca ancak bu kadarına yer verebiliyoruz. Mesela yaşadıklarınızdan pişman mısınız diye bir soruya, hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. Bana yapılan iyilikten de kötülükten de benim için hepsi aynı. Hayır, hiçbir şeyden pişman değilim. Çünkü her şey ödendi ve unutuldu cevabını veriyor şarkılarında da, sözlerinde de, değil mi Edip Piaf?
Zaten gerek kariyerinde yaptığı şarkılar, sesi ve hayat felsefesiyle bir duruşu var. Bunu da zaman zaman basın mensuplarına söylüyor. Hepsiyle bir şekilde oturup çok net, çok dürüst konuşmaları var. Belki de sesinin yanında bu tavrı da onun bu kadar ünlü olma sebeplerinden bir tanesi.
Evet, dik duran bir tavrı var. Sevgili dinleyiciler, Armonik Hikayeler'de Edip Piaf'ı andık, hatırlatmaya çalıştık sizlere. Yeni kuşaklar belki bu programla haberdar oldular ki daha önceden haberdar olmalarını yeğleriz. Ama bazen kültür böyle aktarılır, kuşaktan kuşağa aktarılır programlarla, yazılarla. Biz de karınca kararınca bir dünya sesini Armonik Hikayeler'de nasıl bizden bazı sesleri sevgi, saygı, özlemle anıyorsak bir dünya sesinde anıyoruz. Şimdiden unutuğu da sizlere ileteyim. Haftaya yine birlikte olduğumuzda bu kez bizden bir sesi, Şecaettin Tanyerli'yi. Tangolarla Türk müzik tarihinde yer etmiş Şecaettin Tanyerli'yi anacağımızda şimdiden haberdar edeyim. Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen ve ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz Armonik Hikayeler'den.
Armonik Hikayeler. Armonik Hikayeler.